Ayrım 14, sayfa 169. Gecen Oradekler'de kaldım. En son 19 sene önce Filip'in vaftizine gelmiştim. Akşam yemeği sırasında biri dışarıdan taş atarak camı kırdı. Nordek, bunun bu hafta içinde 5. kez olduğunu, polisi aramanın bir manası olmadığını söyledi. Sadece arabamı çiftlik arazisindeki ambarlardan birinin içine çekmemi, yoksa sabah lastiklerimin delik deşik olacağını ekledi. Gece yarısına doğru yatağımda yatarken Filip'in kız kardeşi Victoria odama geldi. 5 yaşındaydı ve üzerinde rengarenk bir pijama vardı. "Filip'i geri getirebilir misin?" diye sordu. Kalktım. Victoria'yı omuzlarıma aldım ve onu yatağına götürdüm. Kapılar o kadar yüksekti ki kapılardan geçerken başını vurmadı. Eski bir evin nadir avantajlarından biri işte. Victoria'nın yatağına oturdum ve üzerini örttüm. "Hiç nezle oldun mu?" diye sordum ona. "Evet." Bak şimdi, Filip'in de kafasının içi nezle gibi bir şey olmuş. Birazcık hasta ve iyileşmesi lazım. Nasıl yani? Kafasının içi mi hapşırıyor? Diye sordu. Anlaşılan biraz talihsiz bir örnek vermiştim. İnsan kafasının içi hapşıramaz. Filip'in sadece aklı biraz karışık. Belki sen gece kötü rüyalar gördüğünde olduğu gibi. Ama sabah uyandığımda her şey düzeliyor, dedi Victoria. Aynen. Filip'in de şimdi önce uyanması lazım. Onu geri getirir misin? Bilmiyorum, dedim. Deneyeceğim. Nadine dedi ki, Filip kötü bir şey yapmış. Nadine kim? Nadine, benim en iyi arkadaşım. Filip kötü değil, Victoria. Şimdi uyuman lazım. Victoria uyumak istemedi. Bu kadar az şey bilmemden memnun olmamıştı. Ağabeyini merak ediyordu. Sonra ona bir hikaye anlatmamı istedi. İçinde koyunlar ve hastalıklar geçmeyen bir hikaye uydurdum. Victoria, uykuya daldığında dosyayı ve dizüstü bilgisayarımı alıp sabaha kadar onun odasında çalıştım. İki kere uyandı. Yatakta doğruldu, bana baktı ve tekrar uyudu. Saat 6'ya doğru ev sahibinin girişte duran bir çift lastik çizmesini ödünç aldım ve bir sigara içmek için avluya çıktım. Hava nemli ve soğuktu. Ben uykusuzdum ve Filip'in tutukluluk halinin incelenmesine sadece 8 saat kalmıştı. Sabine'den o gün de bir iz çıkmadı. Artık bir haftadır kayıptı. Savcı Crowther, tutukluluk halinin devamını talep etti. Tutukluluk halinin incelenmesi genellikle sevimsiz görüşmelerdir. Kanuna göre, tutukluluğun devamı için kuvvetli şüphenin mevcut olup olmadığının incelenmesi gerekir. Bu kulağa açık ve net geliyor ama gerçek hayatta karar verilmesi çok güçtür. Tahkikat genellikle daha yeni başlamıştır. Davada henüz yol alınmamıştır ve birçok şey hala belirsizdir. Yargıç işin kolayına kaçamaz. Belki de masum olan bir insanın özgürlüğü hakkında karar vermek durumundadır. Tutukluluk halinin incelenmesi, esas yargılamadan daha az resmi bir görüşmedir. Halka açık değildir. Yargıç, savcılar ve müdafi cübbe giymezler. Ve bu inceleme, uygulamada tutukluluk süresi sorusu üzerinde ciddi bir konuşmadır. Philip von Nordeck'e karşı ceza davasındaki sorgu yargıcı, deneme süresini henüz tamamlamış genç bir adamdı. Heyecanlıydı. Hata yapmak istemiyordu. Yarım saat sonra delilleri değerlendirdiğini, soruşturmanın devamını görmek için 14 günlük süreyi kullanmak istediğini açıkladı. Bu karardan kimse hoşnut olmadı. Mahkemeden çıktığında hala bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Sabine, Collins ile Flensburg arasında yol alan feribotun ara güvertesinde ahşap bir bankın üzerinde oturuyordu. Bir mobilya mağazası ve küçük bir kumsaldan başka pek bir çekiciliği olmayan sahil köyünde Lars ile birlikte yağmur altında olsa da mutlu bir hafta sonu geçirmişti. Lars genç bir inşaat işçisiydi. Sırtında futbol kulübünün adının dövmesi vardı. Sabine onunla geçirdiği hafta sonunu ailesinden saklamıştı. Babası Lars'ı sevmiyordu. Anne ve babası Sabine'e güveniyordu. Nasıl olsa telefonla arayıp kontrol etmezlerdi. Lars onu gemiye bırakmıştı ve şimdi Sabine korkuyordu. Feribota ayak basar basmaz üzerine lime lime bir ceketi olan bir adam gözlerini ona dikmişti. Adam hala Sabine'nin dosdoğru yüzüne bakıyordu ve şimdi ona doğru gelmeye başlamıştı. Sabine tam kalkıp gitmek üzereydi ki adam şöyle dedi. ''Siz Sabine Gericke misiniz? Şey, evet. Tanrı aşkına, kızım eve haber verin. Her yerde aranıyorsunuz. Gazeteye baksanıza.'' Çok geçmeden Sabine'nin anne babasının evinde telefon çaldı. Yarım saat sonra da savcı Crowther beni aradı. Sabine'nin sevgilisiyle kaçtığını, öğleden sonra dönmesinin beklendiğini söyledi. Filip'in serbest bırakılacağını ama mutlaka psikiyatri tedavisine gitmesi gerektiğini ekledi. Bu konuda Philip ve babasıyla zaten anlaşmaya varmıştım. Crowther benden bu konuyla ilgileneceğime dair söz aldı. Philip'i oyuncak taşlardan imal edilmiş bir bina gibi duran cezaevinden aldım. Philip, özgür olduğu için ve Sabine'ye bir şey olmadığından dolayı çok sevindi elbette. Ailesinin evine dönerken yolda biraz yürüyüş yapmak isteyip istemediğini sordum. Bir patikada arabayı durdurduk. Üzerimizde ekspresyonist Alman ressam Emil Nolde'nin resimlerindeki gibi bir gök kubbe vardı. Yağmur durmuştu ve martıların sesi geliyordu. Philip'in yatılı okulu, motosiklet sevgisi ve şu aralar dinlediği müzik türleri hakkında konuştuk. Sonra birdenbire durup dururken psikiyatrın karşısında dile getirmek istemediği bir şey söyledi. Ben insanları ve hayvanları sayılar olarak görüyorum. Nasıl yani? Herhangi bir hayvan gördüğümde onun bir sayısı oluyor. Şu arkadaki inek mesela, 36. Şuradaki martı, 22. Hakim 51'di, savcı 23. Bunu hayal mi ediyorsun? Hayır, görüyorum. Hemen görüyorum. Başkaları nasıl yüzlerini görüyorsa, öyle. Bu, düşünerek yaptığım bir şey değil. Öylesine karşımda. Benim de bir sayım var mı? Evet, 5. İyi bir sayı. İkimiz de gülme tuttu. Philip tutuklanmasından beri ilk kez gülüyordu. Bir süre daha konuşmadan yan yana yürüdük. Philip, 18 ile ilgili mesele ne? Bana korkuyla baktı. Niye 18? Polise bu sayıyı söyledin. Koyunları da 18 bıçak darbesiyle öldürdün. Hayır, bu doğru değil. Onları önce öldürdüm, sonra sağ ve sol taraflarını, sırtlarını 6'şar kez bıçakladım. Gözlerini de çıkarmam gerekti. Bu çok zordu. İlk seferlerde gözler parçalandı. Philip titremeye başladı. Sonra içinden patlarcasına çıktı. 18'den korkuyorum ben. O şeytan. 3 kere 6. 18. Anlıyor musun? Soran gözlerle ona baktım. Kıyamet. Deccal. O hayvanların ve şeytanın sayısı. Diye neredeyse bağırdı. Gerçekten 666, Havari Yuhanna'nın vahyinde geçen İncil'le ilgili bir sayıdır. Orada şöyle der. Hikmet buradadır. Anlayışı olan canavarın sayısını hesap etsin. Çünkü insan sayısıdır ve onun sayısı 666'dır. Halk inanışı Yuhanna'nın şeytandan bahsettiği yönündeydi. Koyunları öldürmezsem gözleri ülkeyi yakacak. Göz küreleri günah. Onlar bilgi ağacının elmaları. Onlar her şeyi mahvedecek. Philip ağlamaya başladı. Bir çocuk gibi dizginsizdi. Bütün vücudu titriyordu. Philip, lütfen dinle beni. Koyunlardan ve o çirkin gözlerinden korkuyorsun. Bunu anlayabiliyorum. Ama Yuhanna'nın vahiyle ilgili mesele tamamen saçmalık. Yuhanna, 666 ile şeytana değil, Roma İmparatoru Nero'na üstü kapalı bir gönderme yapıyordu. Ne? İmparator Nero'nun İbranice yazısındaki sayı değerlerini toplasan 666 eder. Hepsi bu. Yuhanna bunu yazamazdı. Dolayısıyla şifrelemek zorundaydı. Deccal ile hiçbir alakası yok. Philip hala ağlıyordu. Ona, İncil'in hiçbir yerinde cennette bir elma ağacından bahsedilmediğini söylemenin manası yoktu. Philip, kendi dünyasında yaşıyordu. Bir zaman sonra sakinleşti. Biz de arabaya döndük. Hava açıktı ve tuz tadı vardı. Bir sorum daha var, dedim bir süre sonra. Evet, bütün bunların Sabine ile ne alakası var? Resimde onun gözlerini niye kestin? Doğum gününden birkaç gün önce odamda onun gözlerini gördüm, dedi Philip. Koyun gözleri vardı ve sonra anladım. Doğum gününün akşamı, Bentler'deki evde bunu ona söyledim. Ama beni dinlemek istemedi. Korktu. Neyi anladın? Diye sordum. Adı da soyadı da 6 harfli. Onu öldürmek mi istedin? Philip yüzüme uzun uzun baktı, sonra da şöyle dedi. Hayır, ben hiçbir insanı öldürmek istemiyorum. Bir hafta sonra, Philip'i İsviçre'deki bir psikiyatrik kliniğine götürdüm. Babasının gelmesini istememişti. Bavullarını yerleştirdikten sonra, hastanenin yöneticisi bizi karşıladı ve aydınlık, modern binayı gezdirdi. Bir ruh hastalıkları hastanesi için ne kadar söylenebilirse artık, o kadar iyi yerlerdeydi Philip orada. Başhekim ile uzun bir telefon görüşmesi yapmıştım. O da uzaktan, bütün her şeyin paranoid şizofreniye uygun olduğu görüşündeydi. Bu hastalık ender değil. Alman nüfusunun yaklaşık %1'i hayatının belirli bir evresinde bu hastalığa yakalanıyor. Sıklıkla ataklar şeklinde ortaya çıkıyor. Ve biçimsel olduğu gibi içeriksel düşünce ve algılama bozukluklarına sebep oluyor. Hastaların çoğu sesler duyuyor. Birçoğu takip edildiklerine, doğa felaketlerinden sorumlu olduklarına inanıyor. Ya da Philip'in durumunda olduğu gibi takıntılar sebebiyle acılar çekiyor. Hastalık ilaçlarla ve uzun sürede tedavi ediliyor. hastaların güvenmesi ve kendilerini açmaları gerekli. Tamamen iyileşme olasılığı yaklaşık %30. Kliniği gezdikten sonra Philip beni kapıya kadar geçirdi. O artık yalnız, üzgün ve korkmuş bir oğlan çocuğuydu sadece. Şöyle dedi, bana benim sayımı sormadın hiç. Doğru, peki senin sayın ne? Yeşil, dedi Philip. Döndü ve kliniğe doğru yürüdü. Fena. Friedhelm Fena hayatı boyunca Rottweil'de pratisyen hekimlik yapmıştı. Her yıl ortalama 2800 hastaya rapor yazmış, ana caddede bir muayenehane işletmiş, Mısır Kültürü Derneği'nin başkanı, Lyons Kulübü üyesi olmuştu. Tek bir suç bile işlememiş, genel düzene aykırı bir davranışta bile bulunmamıştı. Oturduğu evin yanı sıra kiraya verdiği iki evi daha vardı. 3 yaşında, içi deri kaplı ve otomatik klimalı E sınıfı Mercedes marka bir arabaya, hisse senedi ve tahvil şeklinde yaklaşık 750 bin euroya ve bir hayat sigortasına sahipti. Fener'in çocuğu yoktu. Hayatta olan tek akrabası, kocası ve çocuklarıyla Stuttgart'ta yaşayan, kendisinden 6 yaş küçük kız kardeşiydi. Fener'in hayatı hakkında anlatılacak bir şey yoktu aslında. Ingrid'le ilgili o mesele hariç. Fener, Ingrid'le 24 yaşındayken babasının 60. yaş gününde tanışmıştı. Babası da Rottweil'da doktorluk yapmıştı. Rottweil tam bir burjuva kasabasıydı. Her yabancıya sorsun ya da sormasın, kasabanın Hohenstaufen ailesi tarafından kurulduğu ve Baden-Württemberg eyaleti içindeki en büyük kasaba olduğu anlatılır. Dipnot: Hohenstaufen, 12. yüzyılda yaşamış Almanya Kralı ve Kutsal Roma Cermen İmparatoru Friedrich Barbarossa'nın mensup olduğu sülale. Burada gerçekten de Orta Çağ'dan kalma cumbalar ve 16. yüzyıldan kalma kalkanlar görmek mümkündür. Fener ailesi oldum olası burada yaşamıştı. Kasabanın ilkleri olarak adlandırılan ailelerdendi. Tanınmış doktorlar, yargıçlar ve eczacılardan oluşan bir aileydi. Friedhelm Fener, genç John F. Kennedy'ye benziyordu. Sempatik bir yüzü vardı. Tasasız bir insan olduğu düşünülürdü. Neyi eline atsa başarılı olurdu. Sadece yüzüne dikkatlice bakınca hatlarında hüzünlü, yaşlı ve karanlık bir şey fark edilirdi. Ve bu, kara orman ile Suab Alpleri arasındaki bölgede nadiren görülen bir şey değildi. Ingrid'in Rottweil'da eczacı olan anne ve babası yaş günü kutlamasına kızlarını da getirmişti. Ingrid, Fener'den 3 yaş büyüktü. Koca göğüslü tam bir taşra güzeliydi. Su rengi gözler, siyah saçlar, solgun ten. İnsanlar üzerinde bıraktığı etkinin farkındaydı. Ingrid'in hiçbir tonlamaya imkan tanımayan, garip derecede tiz, metalik sesi Fener'i rahatsız etti. Ingrid'in cümleleri sadece alçak sesle konuştuğu zaman bir melodi yaratıyordu. Liseyi bitirmemişti ve garsonluk yapıyordu. Fener'e şimdilik dedi. Fener'in umrunda değildi. Ingrid başka bir alanda ondan çok daha üstündü ki bu Fener'i daha çok ilgilendiriyordu. Fener'in o güne dek kadınlarla sadece 2 kez kısa bir teması olmuştu. Kadınlar onu daha ziyade tedirgin ediyordu. Fener, Ingrid'e hemen aşık oldu. Yaş günü kutlamasından 2 gün sonra bir pikniğin ardından Ingrid Fener'i baştan çıkardı. Bölgede yürüyüş ve bisiklet turu yapanların dinlenebilmesi için inşa edilmiş bir kulübede yatıyorlardı. Ve Ingrid işini iyi yapıyordu. Fener'in aklı o kadar karıştı ki bir hafta sonra Ingrid'e evlenme teklif etti. O da hiç tereddüt etmeden teklifi kabul etti. Fener tam evlenilecek adamdı. Münih'te tıp okuyordu, çekici ve şefkatliydi. Ayrıca üniversitede ilk mezuniyet sınavına girmesine az kalmıştı. Ama her şeyden önce Ingrid onun ciddiyetini çekici buluyordu. Bunu tam dile dökemiyordu. Ama bir kız arkadaşına Fener'in onu asla yüzüstü bırakmayacağını söylemişti. 4 ay sonra Ingrid Fener'in yanına taşınmıştı. Balayı yolculuğunun istikameti Kahire'ydi. Bu Fener'in dileğiydi. Sonradan Mısır hakkında sorular sorulduğunda kimsenin onu anlamadığını bilse de o ülkenin gerçekimsiz olduğu şeklinde karşılık veriyordu Fener. Orada genç Parsifal gibi tam bir ahmağa dönmüştü ve mutluydu. Hayatında son kez mutlu olmuştu. Balayından dönmeden son gece otel odasında uzanmışlardı. Pencereler açıktı. Hava hala fazlasıyla sıcaktı. Küçücük oda havasızdı. Ucuz bir oteldi. İçerisi çürük meyve kokuyordu. Ve aşağıdaki sokağın gürültüsünü duyuyorlardı.